Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Bizim için yılın son programı, son kaydı oluyor ama dinleyicilerimizin dinlediği gün
yeni yılın ilk günü.
Yeni yılın ikinci günü oluyor.
İkinci günü.
Evet. İlk iş günü olacak.
Evet.
Güzel bir yıl olması dileğiyle.
Bugün çok güzel bir haber geldi. Hı. Bir dinleyicimizden kitap istiyor ve o da çok şaşırmış. Son podcastimizi dinleyince Adaşın Mehmet Bey.
Evet, gözün aydın, sonunda kitabı verecek birini buldun.
Mehmet Bey, Adaşın ona kitabımızı, yani Özgün'ün gönderdiği iki kitaptan birini ona göndereceğim. Sürpriz ne olduğunu söylemeyeyim. Belki muhtemelen okumuştur da. Diğerini öğrencime vereceğim salı ya da çarşamba. Ofisteyim çünkü. Onun haricinde başka bir haber yok. Devam.
Evet, bu hafta sakin. Zaten çok sakindi. Benim iş açısından
Christmas derken.
Evet, yani yurt dışı tamamen tatil programında. Türkiye'de Türkler sanki yurt dışından daha önce tatile girdi.
Bahane
olsun. İşte, teoride hani şey bile, hükümet bile karşı ama Christmas'tan önce 9 Ocağı kadar, yani 9 mu 7 Ocağı kadar ne tatile girdiler. Yani bizlerden daha uzun meclis tatil oluyor.
Zaten çok çalışıp yoruluyorlardı.
Evet, öyle öyle.
Öyle deme Mehmet.
Evet.
Haklısın. Onların da ihtiyaçları var.
Tabii.
Tamam. Evet. Asgari ücret belirlenmiş. Asgari ücretin ne olacağına karar verilen kişilerin maaşları 10.000 ila 30.000 TL arasında değişiyor aylık.
Hı hı.
Yeni açıklanan asgari ücret zaten Avrupa'daki en düşük ve asgari ücret artı açlık limitinin de altında kalmış.
Hmm. Belli bir şey. Yani bu böyle gidecek. Zaten Türkiye'de bunun aksi durum çok gerçekleştiği bir durum yok. Yalnız benim vakti zamanında gene okuduğum bir makalede aslında asgari ücretin arttırılması ekonomiyi olumlu yönde etkiliyormuş. Bunun sebebi de şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde her eyalet kendi asgari ücretini belirliyor.
Evet.
O sebeple mesela Kaliforniya
50 tane farklı asgari ücret olabilir.
Evet. Seattle falan sanırım asgari ücretin yüksek olduğu yerler ve bu asgari ücretin yükseltildiği zamanla öncesi arasında bakıldığında ekonomide olumlu bir gelişme olmuş. Bunun sebebi şu. İnsanların eline daha yüksek maaş gelince daha çok harcama yapıyorlar. Daha çok harcama olunca bölgedeki tabii en çok neye gidiyor? Gıdaya gidiyor, lokantalara gidiyor. Oradaki yerel ekonomiye daha fazla hareket geliyor. Böyle bir etkisi varmış. Tabii bir ülke genelinde arttırmanın etkisi nasıl olur bilemiyorum.
Hı hı.
Ama bence aynı etki yaşanabilir. Ama kimse buna riske girmek istemez. Tabii bunun Türkiye'deki negatif etkisi hep düşünülen. Sanki biz çok ihracat yapıyoruz. O ihracata karşı ürünlerin emek maaştan dolayı eklenecek maliyetle çok pahalı kalacağı şeklinde. Ama aslında bizim maliyet olarak düşürmemiz gereken elektrik olsun, işte diğer ham maddelerin maliyetini düşürmek daha bence önemli ve ivedi.
Evet, bu değerlendirmeden sonra hızlıca haberlerimize geçelim ve yılbaşından önceki son akşamımızda kendimize birazcık daha vakit ayıralım. Daha benim çok işim var. Daha abstrak göndereceğim, son halini vereceğim.
Tamam.
Değil mi?
Okey.
Daha çalışacağız.
Tamam.
Gece saat şu an 9'da çeyrek var. Cumartesi
hadi
akşamı.
Hadi bakalım o zaman.
Şimdi benim ilk haberim bu CNN'den, bunu yine Gökhan Sağolsun gönderdi. Tesla böyle çürüdü diye. Şimdi önce Hürriyet yazarı Sefer Levent bu haberi yapmış. Aslında diyor ki doğruya doğru Ali Ağoğlu, kendisine hiç hani haz etmem. Enteresan biri. Farklı biri ama böyle çok büyük bir jest yapmış. Hani yiğidi öldür hakkını ver dedikleri.
Belki de onu PR amacıyla yaptı ama yaptı sonuçta.
Sonuçta yaptı. Şimdi anlatacağım. Ve ama adamın kurduğu cümle, yani farkındalık yaratsın diye, işte işinize yarasın, öğrenciler faydalansın diye, yani amaçlarını da böyle söylemiş. Her neyse, şimdi Hürriyet yazarı Sefer Levent bu haberi yapıyor. Ali Ağoğlu da önce istememiş. Ya yayınlamayın bu haberi demiş.
Hı.
Hani adam herhalde utandı ya da bilemiyorum. Gazeteciler de işte allem edip ısrar etmişler ve yayınlayalım ki hani örnek olsun diye ikna etmişler. Şimdi olay şöyle gelişmiş. 2011 yılında İTÜ Makine Fakültesi Dekanı Ali Ağoğlu'nu aramış. İlk elektrikli araç Tesla'yı Türkiye'ye getirmiş Ağoğlu. Fakat demiş ki bir haftalığına ödünç istemiş aracı, öğrenciler incelesinler diye. Ağaoğlu dekanın bu teklifini reddetmiş ve birkaç gün sonra İTÜ'nün o zamanki rektörünü aramış. Ve ben
rektörü onu aramış.
Hayır.
O mu rektör?
Evet, o rektörü aramış ve demiş ki ben bir haftalığına emanet etmek istemiyorum, İTÜ'ye bağışlamak istiyorum aracı demiş. Peki aradan işte 6 yıl geçmiş demiş, yani haberde aracı ne oldu diye soruyorlar. Ve Tesla Roadster elektrikli otomobili ilk kez getirmiş. Ve Muhammed Hoca, o zamanki İTÜ'nün rektörü, hibe ediyorum, tek şartım var demiş. İşte bundan daha iyisini yapın. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli aracını geliştirin. Ben demiş 500 tane aracı da satın alacağım demiş filoda. Kabul ettiler. Törenle İTÜ'ye hediye etmiş. Sonra işte ARGE çalışmalarının ciddi katkı sağlayacağını falan düşünmüş. Ama tabii soruyormuş devamlı. Hani 6 yıl geçmiş, arada nedir durum, gelişme var mı, siz neler yaptınız diye. Hiçbir cevap alamamış. Sonra birisini göndermiş üniversiteye. Şimdi şöyle, Tesla'yı teslim ettikleri tarihte İTÜ'de rektör değişimi yaşanmış ve rektörlük binasının otoparkında çürümeye bırakılmış araç. Sonra tabii araca el sürmeyince pilleri tükenmiş, şarj sistemi arızalanmış ve bir araştırma yapmışlar Mehmet, 50 bin dolarlık masraf çıkarmışlar. Sonra şimdi bu yönetim de Tesla'dan nasıl kurtulacak diye bir yandan düşünürken Amerika'nın ünlü bir üniversitesinden İTÜ'yü ziyarete gelen bilim adamlarına kampüs gezdirilirken o bilim adamları görmüş. Aa demiş, sizde Tesla elektrikli araç var, siz çok iyi bir üniversitesiniz, bizde böyle imkanlar yok diye. O sıra dank etmiş, yönetim anlamış bunun iyi bir yani şey olduğunu, araç olduğunu ya da neyse. Bu sefer demiş ki, biz demişler ki aracı mekatronik atölyesine taşımışlar ve biz bunu tamir ettirelim demişler. İşte bu sefer de tamir için para bulunamamış. Ve araç yine kaderine terk edilmiş. Şimdi bu durumu tespit edince Ağaoğlu da iadesini istemiş. Bu sefer İTÜ'nün hukuk servisi envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkansız olduğunu söylemiş. Olay bu. Yani bu tam Türk işi, Türk tipi, bürokrasi, vizyonsuzluk, ne ararsan var ve bunun hani bir üniversitede olması işin en acı tarafı. Hani bir devlet dairesini düşün, hadi anlayacağım.
Ama yani nispeten. İTÜ işte devlet
dairesi. Devlet üniversitesi.
İşte aynı kafada.
Ama üniversite Mehmet, yani akademi diyorsun. Bilmiyorum, çok üzüldüm yani ben bu haberi okurken. Yani
şaşırdın mı?
Şaşırmadım işte, ya da şaşırmadığıma da hani üzüntümün bir sebebi. Niye biz böyleyiz? Hani Tesla'ya yani böyle bir fırsat sunulmuş. Makine mühendisliği öğrencilere nasıl faydalanacaklar? Hani ARGE, gelecek, hani bu foresight studies deniyor ya. Hani öngörü, uzgörü, geleceğe dönük çalışmalar neden bizde olmuyor? Yani adamlar 40, 50, 60 yıl sonrasını planlıyor. Finlandiya hükümetine bakıyorsun, kamuda, hani özellikle kamu yönetiminde, benim kendi alanım olduğu için. Bununla ilgili bir makalem de var. Ama bizde hiç... Yok. Hiçbir şey planlanmıyor Mehmet. Anı, günü yaşıyoruz. Günü kurtarmaya, yani hani anı yaşamak derken günü kurtarmaya bakıyoruz. Yani çok üzüldüm bu haberi okuyunca maalesef.
Evet. Bu Ünsal Ünlü'nün programında da bayağı bir yer etti yani. Ünsal Ünlü, ben bu adamı hiç sevmem.
Ağaoğlu.
Evet. Yani bir şeylik yapmış, yiğitlik yapmış.
Evet, tabii tabii. Aynen, aynı şeyi ben de söyledim.
He, aynen, Türk usulü elde patlamış olay.
Yazık, günah yani.
Evet. Bari gene Tesla Mesla dedik. Ben haberlerimin yerini senin biraz da böyle duruma göre şey tamam yapıyorum. Şimdi aslında Tesla demek bir kısımda aynen senin hani bekleyince bozulan piller gibi, işin bir de pil kısmı var. Pil kısmı gelince işte Tesla dünyanın en büyük pil fabrikasını yapıyor. İsmi Tesla Gigafactory.
Bundan bahsetmiştik galiba.
Bahsetmiştik. Zaten 2017 ocağından beri de üretimdeymiş. Bununla beraber Tesla Gigafactory dünyadaki tek pil üreticisi değilmiş. Yani böyle büyük bir pil üretim tesisleri kurulmaktaymış şu anda. Mesela İsveç'te varmış. Onun da ismi Northvolt. Kuzey Volt gibi.
Evet.
Mesela onlar da bir fabrika kurmuşlar ve fabrikanın tamamlanması 4 milyar dolar gerektiriyormuş.
Oh.
Yani işin büyüklüğünü düşün. Bu arada Tesla Tax diye bir şey çıkmış Norveç'te. Çünkü çok Tesla satılınca sanırım ithalatı biraz kısmak için Tesla araçların üzerine ek vergi konmuş Norveç'te. Onun dışında Çin'de Giga yine fabrikaları kuruyormuş. Bunun dışında LG de Avrupa'da bir pil fabrikası kuracakmış. Ve bu LG'nin yapacağı fabrika Polonya'da olacakmış. Wrocław'da.
Ya ve biliyorum ben.
Dünyanın en pardon Avrupa'nın en büyük pil fabrikası olacakmış. Yılda 100 bin elektrikli aracın pilini imal edecek şekilde olacakmış. Bunun dışında Tesla ikinci fabrikasını da Avustralya'da kurmaktaymış ve Eylül'e kadar anladığım kadarıyla söz vermiş kurulacağını. Eğer üretemezse cezai yükümlülükler gereği galiba bir yıl boyunca pilleri bedava vermesi gerekiyormuş. Oo. Avustralya'da mı? Öyle bir şeyler
söylemişler. Nasıl bir sözleşme yaptılarsa.
Nasıl bir sözleşme? Eylül'e yetiştirmeye çalışıyormuş kısaca. Yani böyle dünyanın her yerinde ciddi pil üretim Peki, tesisleri kuruluyor.
Şunu anlamadım. Mesela Polonya'da hadi üretti. Avrupa'da İsveç'te ne kadar üretiliyor? İsveç'te. Şimdi ne kadar elektrikli araç kullanılıyor ki şöyle ürettiği pilleri hani Avrupa'ya satsın. Hı. Aslında onun amacı ucuza üretip Amerika'ya mı o pilleri getirmek?
Kim? Avrupa'dakiler Avrupa için.
Değil mi? Yoksa evet. Nakliyat Tabii, ücreti falan mi? Çok tutar.
Zaten Amerika'da kendisini zaten yapmış. Avrupa'dakiler zaten Tesla'nın değil. Tesla'nın bir Amerika'da var bir de Avustralya'da kuruyor. Ha, Avrupa'da bir İsveç ve Polonya LG.
Ha LG pardon.
LG
tamam.
LG firması Çin.
Tamam. Bu neden oluyor?
Dinlememekten.
Ya bir an kendi haberime bir bakayım dedim. İşte o an o LG'yi kaçırmışım.
LG. Yani dünyada bu firmalar artık petrolün azalıp işin elektrikli otomobile döneceği inancıyla üretimlerini buna döndürüyorlar. Yani olan bu aslında bakıldığında. İnsanlar şu anda geleceğe aslında yatırım yapıp bu pazarı kapatma derdinde. Aynı zamanda şunu söylemiş. Mesela Avustralya'daki yapılan yatırımın asıl sebebi otomobiller değilmiş. Evlermiş. Yani Avustralya'da elektrik çok düzensiz olmuş. Kesintiler çok sıkılmış Avustralya'da. İşte onu önlemek için insanların evlerine dev piller yani elektrik kesildiğinde UPS gibi. Benim hani dıt dıt ötüyor yani
evet, devreye girecek. Bilmem mi uykumun en derin yerinde.
Onun gibi devreye girecek piller inşa ediyor, edecekler diye belirtiyor.
Evet. Şimdi benim bu sıradaki haberim seni çok ilgilendirecek. Özellikle bir de Kuşkonmaz seven dinleyicilerimizi ilgilendirecek. Şimdi kuşkonmaz çok güzel bir bitki, sebze. Değil mi? Kuşkonmaz sebzesi. Sebze yani. Evet. Biz de seviyoruz. Tüketiyoruz. Birazcık pahalı.
En pahalı sebze sanırım.
Evet.
Şimdi, şeyde trüf mantarı dışında.
Trüf mantarını yemesem de olur. Yani normal mantarlar pahalı. Var. Evet.
Zaten onu azıcık böyle rendeliyorsun. Evet, çok pahalı olduğu için.
Michelin yıldızlı. Evet. Yok canım eksik kalsın trüf mantarı. Kuşkonmazı seviyoruz. Şimdi kuşkonmaz ülkemizde 2004'ten bu yana iyi tarım uygulamaları standartlarıyla Eskişehir'deki Sarıcakaya Kuşkonmaz Vadisi'nde üretiliyormuş. Bu bir marka hani vadi deyince.
Ben biliyorum onu.
Bunu biliyor musun? Ama online satış sitesi de varmış. Çok güzel ama kuşkonmazın her türlüsü yani reçeli, tazesi. Ben şimdi bunu keşfettim. Ondan sonra ve bu organik tarımla daha sağlıklı hem yetiştiriliyormuş hem de online satış yaptığı web sitesi varmış. Yakın zamanda da Şişhane'de özel bir mağaza açmış. Mehmet biz yani ben en azından sen gene toplantıları falan geçiyorsun. Yani 2 sene mi oldu benim karşıya geçmeyeli?
Geçtin.
Bir tek arabayla zorlu orada da Poyraz kustu. Zorlu'nun otoparkından geri döndük. Bir de Didemlere yemeğe gittik o kadar. Ben yani ne kanyon ne İstanbul modern ya bunlar eskiden çok sık gittiğim Lütfen yerlerdi. Lütfen yeni yılda inşallah bu sömestr tatilinde götür beni. Şişhane'ye de gidelim ve bu mağazayı ziyaret edelim. Yani ben o tarafları biraz gezmek istiyorum.
Bak sen.
Galata Şişhane. Sonra burada kuşkonmaz konservesi, kuşkonmaz reçeli, çorbası. Mesela o Poyraz'a kuşkonmaz çorbası içirmek isterim. Ama zaten tuvaleti çok kötü kokuyor. Bir de yani cidden
bezlerini
çok
düşün.
Bezlerini düşünemiyorum. Evet, tarifler kitabı da varmış ve en önemlisi kuşkonmaz fidesi bile satın alabiliyormuşuz kendimize. Burada
balkonda mı yetiştireceksiniz onu?
Vallahi limonumu gördün. Neredeyse 10-12 sene sonra limon verdi ve kocaman sararmak üzere kesip yiyeceğiz yani yakında.
Hadi evet. Hayırlısı.
Hadi bakalım.
Ben haberime geçmeden önce bir pille ilgili bir şey daha belirteyim. Sana da göndermiştim.
Ay gene mi piller? Mehmet ben bu konuyu pek sevemedim ya.
Pil ya pil şu Apple özür yayınlamış ya onu kısaca belirteyim dedim.
Tamam.
Apple'ın bu yazılım değiştikçe yani yeni operating sistem açıldıkça çıkan bir derdi var. Ne bu dert? Telefon yavaşlıyor veya da zırt pırt kapanmaya başlıyor. Hatta hatırlıyorsun benim telefonumda da aynı sorun oldu. Durup dururken %30'lara pil indiğinde çat diye kapanıyordu. Gittim Apple yetkili servisine. Bu sorun çözülemez dediler bana. Ve önerdikleri maliyetine size 1300 lira mı 1600 lira mı ödeyin. Size aynı model aynı versiyon telefondan verelim.
Oldu canım.
Upgrade falan da yok. Sadece o 1600 lirayı vereceksin. 1300-1600 lira. Ben de ne yaptım? Bir başkasının önerisiyle gittim pili değiştirdim.
Telefon 200 lira mıydı? Ne kadar?
Yok ya 170 lira.
Tamam yani.
170 lira.
Yani Mehmet yok ya deyince sanki 50 liraymış gibi.
Telefon bir kendine geldi. Kapanmalar durdu bir de hızlandı. Sahiden de böyle bir şey varmış. Telefonların pili eskidiği için aynı zamanda bu yazılımlarda değiştikçe Apple telefonlarda ciddi sorunlar çıkıyormuş. Sende de bir süre sonra bunları yaşadık hatta.
Tabii.
Senin nasıl gidiyor yeni pil değiştikten sonra telefonun?
Ve canavar gibi. İyi yani.
Evet yani böyle bir durum varmış.
Pil... Ben ne kadar verdim? 150 lira.
150 lira senin pilin daha küçük olduğu için.
Hemen orada bir aşağılarım diyorsun telefonu.
Yok estağfurullah ne demek. Şimdi hazır bunlara gelmişken bir de...
Sazı aldım elime bırakmam diyorsun.
Şimdi abi. Bir Apple konuştuktan sonra bir de Google tarafına bakalım.
Peki.
Aslında Apple, Google, Facebook hepsi telefonlarımız açık olduğu sürece bizim sürekli istemesek de lokasyonlarımızı takip ediyormuş. Mesela Apple gizliliğe en önem veren firmaymış. Ama sen lokasyon servislerini kapatmadığın sürece en azından kendisi senin lokasyon bilgilerini alıyormuş ve gittiğin hızları falan ölçüyormuş. Bu sayede kendi Google Apple Maps üstünde trafik bilgisini güncelliyormuş. Google ise bunu en gevşek yapan firmaymış. Hatta bazı uygulamalar varmış ki sen benim lokasyon bilgilerime bakma asla dediği zaman bile alabiliyorlarmış.
Ayıp ediyorum.
Kullanan şeyler varmış uygulamalar. Google da aynı şekilde senin lokasyon bilgine göre search yaptığın zaman, arama yaptığın zaman reklamları ona göre gösteriyormuş. Hatta daha da ilerisine gidip mesela sen diyelim ki işte Galata lokantalar dediğin zaman ha bu Galata'ya gidecek diye söyleyip Galata ile ilgili reklam vereceklere de haber veriyormuş. Bu Galata'ya gidecek ona göre reklam geçin şeklinde. Yani Google en kötü lokasyon uygulamasıymış bu konuda. Telefonu yani bu Android telefonlar öyle söyleyeyim Google demekle. Google'ın güvenlik şeyleri bu konuda oldukça zayıf. Zaten hep söylenen bir şey var duymuşsundur. Hiçbir şey bedava değil. Yani Apple'a para veriyorsun. Tamam biraz daha pahalı. Dediğim gibi tamamen her şeyin gizli tutmuyor ama çok daha kısıtlayıcı. Google birçok şeyi bedava ama aynı zamanda işte seni reklamla o sponsor ettiği fiyatları senden geri almaya, başka kişilerden geri almaya çalışıyor. Böyle bir durum söz konusu. Evet.
Evet. Bundan sonraki haberlerim kısa kısa. Yeni bu Springwise dergisini ben takip ediyorum. Düzenli haftalık geliyor zaten mailime. Çok enteresan haberler, icatlar, buluşlar, yenilikler hepsi çok enteresan. Toparlanıyor bu Springwise'da. Şimdi yeni bir uygulama geliştirilmiş. Bilemiyorum dinleyicilerimiz arasında renk körü olanlar var mı? Mesela özellikle yeşille kırmızıyı ayırt edemezler biliyorsun renk körleri. Bunlarda da TV ekranlarında hani bazen yani televizyon ekranına baktığında renkleri dengelemek için diye mi çevireyim artık nasıl çevirirsem. Adjust TV Screens. Yardımcı olan renk körlerine yeni bir uygulama geliştirilmiş. Samsung çalışmış. bu uygulamayla ilgili Budapest University of Technology işte üniversitesinden Clara Wenzel Colory Test'i geliştirmiş. Bu arada uygulamanın ismi The Sea Colors App. Samsung tarafından dediğim gibi yapılmış. Bu aslında renk körlüğü Color Vision Deficiency olarak geçiyor. Bu uygulamada sonuçta yardımcı oluyormuş ekranları. Ya biraz detayını okumadım, itiraf edeyim.
Belli. Çok zorlama geldi.
Ya haberin başlığı çok enteresandı. O an üşendim ama gerisini okumaya. Gene de enteresan.
Tamam.
Nasıl uygulama çalıştığını merak uyandırayım biraz.
Evet, çok ama renk körü olan dinleyicilerimiz varsa onlar da bir incelerler.
Evet.
Ünlü Amerikan yemek firmalarından, daha doğrusu bu gıda üreticilerinden Cargill son et, yani son sürüsünü, hayvan yani büyükbaşlarını satmış. Ve Cargill çok büyük bir firma. Buğdayları falan da var. Hatta bazı programlarda işte onların bu ne deniyor? GMO neydi? GMO deniyor. GDO'lu gıdaları ile ilgili konular da geçiyor. Daha önce de bahsetmiştik. Bu direkt hayvandan gelmeyen et konusu. Biz en son konuştuğumuzdan itibaren aslında biz tek çok zaman geçmedi ama arkada çok, yani bir yıldır, birkaç evet. yıldır çok ciddi büyüme söz konusuymuş. Mesela onlar Cargill son hayvan sürüsünü satmış ve parayı Memphis Meats diye laboratuvarda beef, inek ve tavuk üreten, yani hücreleri besleyerek et üretiyorlarmış. Yani gerçek inek ve tavuk hücrelerini besleyerek onların çoğalmasını sağlayıp et üreten bir firmaymış. Böyle bir firma varmış.
Allah Allah.
İnsan inanamıyor değil mi?
İnanamıyorum. Yani, şu an yani inanamadım. Yani sonuçta ortaya tavuk çıkmıyor ama çıkmıyor, tavuk eti çıkıyor.
Eti çıkıyor.
Yani, ve bu hücrelerinden olmuş.
Evet, hücreleri laboratuvarda besleyerek nasıl bakteri besleniyor.
Ya şimdi ben Amerika'ya gittiğimde her hamburger yediğimde bir işkilleneceğim yani. Bu hücreden mi, bitkiden mi? Ha,
bu Memphis Meats bu sektördeymiş ve Cargill, Bill Gates, Richard Branson
hatırlamaz mıyım? Kız arkadaşını hani fotoğraflamış mı?
Virgin Hava Yolları sahibi. Bunların hepsi bu Memphis Meats'e hisse koymuş. Yani para yatırmış. Onun dışında Tyson Foods varmış. Onlar da 55 milyon dolar para toplamışlar. Onlar da bitkiden sanırım evet şey üretiyorlarmış. Ve demişler ki biz artık kendimizi bir protein firması olarak görüyoruz. Yani etten çok aslında bir protein üretim firması. Bunun dışında Nestle, inanmazsın, Sweet Earth Foods diye aynı şekilde başka bir şekilde et üreten firma varmış. Buna para koymuş. Yani burada uzun uzun Kanadalı bacon üreten firma varmış, bir şey bitkisel.
Mehmet deme ya.
Evet ve Nestle buna işte para yatırmış. Bu aynı firmaya para yatırmış. Hisse almış. Ve böyle bir, uzun bir liste var. Bütün İngilizce bir makale. Ve diyorlar ki önümüzdeki 30 sene içinde üretilmiş bitki bazlı veya da üretilmiş hücreli etler 5 milyar dolarlık Amerika'da bir pazar oluşturacak. Ve toplam et pazarı önümüzdeki yıllarda %20'si, yani sadece %20'si bu bitkisel ve işte bu üretilmiş etlere dönecek ve uzun vadede de tamamen, ama uzun vade ne kadar uzun olduğunu hatırlayamıyorum, yazmışlar mıydı, tamamen yok olacak uzun vadede diyorlar. Çünkü hayvan beslemenin maliyeti çok yüksek kısaca. Bunu laboratuvarda
artık
üretim,
çevreye de zaten evet, hani evet, gazları mazları derken.
Gaz, dışkı, evet, bunlar atık üretiyor.
Peki yani, bir şey diyeceğim. Yani ben aklıma şu an çok dayan bir fikir geldi. Bu saydığım firmalara ben hiç anlamam. Hayatımda hani ekranını bile görmedim. O kadar. Mesela borsadaki hisselerine falan bir baksam. İşte hangisi yükseliyor trendine, bir iktisatçı bir arkadaşımdan falan da fikir alabilirim. Böyle bir tanesine yatırsam yani Memphis'e. Bakarsın iki sene sonra, bir sene sonra. Yani borsa yani hisseleri yükselirse satarım hemen.
Tamam, onun için.
Olmaz mı? Ben nasıl oynayacağım? Buradan Amerikan hissesini, borsasına nasıl?
Onu oynayan
aracılar onu
aracı
var.
Aracı firmalara bakacaksın. Sanırım ata menkulüm vardı diye hatırlıyorum.
O zaman Zehra'ya ben bir sorayım Ankara'da.
Orada mı o?
Ata, evet.
İyi, o zaman ona soracaksın. Ha,
sonra ama oradan ayrıldı. Yo, ne sen... ING miydi oraya?
İşte
bak,
soracaksın.
Bir ne, sorayım Zehra'ya.
Nasıl olur? Ama orada yapacağım tabii, Amerika olduğu için senden muhtemelen minimum bir miktar isteyecekler de. Gidip $1,000 oynayamayacaksın. Diyeceksin ki $5,000 ayıracaksın. $10,000 ayıracaksın muhtemelen. Ama yaparsın. Alabilirsin yani sonuçta. Değil Türkiye'den mi? De tabii. Nasıl yabancılar Türkiye borsasına oynuyor, sen de oynayabilirsin. Aracı yetkisi olan veya da orada anlaşmalı bir firması olan aracı firma üstünden yapabilirsin.
Bak şimdi dur bir düşüneyim.
En azından bence Bitcoin'den daha mantıklı bir şey. Bitcoin'in ne olacağı belirsiz. Zaten bir iniyor bir çıkıyor, bir şeyler oluyor.
Bir de şimdi herkes saldırdı Bitcoin'e, değil mi?
Tabii tabii.
Bir de onun altcoin mi varmış?
Altcoin'ler.
O ne işe yarıyor? Mehmet, çok bunlar benim çok aklımı karıştırıyor.
O konuda böyle sırf bir sürü kanal var YouTube'da falan. Onları izlesin dinleyiciler daha iyi. Amerika'da emlak değerlerinin yüksek olduğu şehirlerde doğum oranları düşüyormuş. Buna örnek işte San Francisco falan gibi yerler. Bunun da sebebini şu olarak söylüyorlar. Adamlar 1+1 yerlerde yaşıyorlar. Mesela şehir merkezinde. Daha büyük bir daireye taşınmak onlar için çok yüksek bir maliyet. Çünkü karı kocanın kiralar çok yüksek olduğu için sırf çocuk sahibi olmakları sebebiyle daha büyük bir daireye taşınmaları gerekiyor. Ve onun yarattığı mali külfete katlanmamak için çocuk sahibi olmamayı tercih ediyorlar.
Burada bana da biraz egzajere geldi ama.
Ama şimdi bak, Amerika'da bir payı her şeyin çok iyi istatistiği tutuluyor.
Evet,
adamlar mesela bakıyor, emlak fiyatlarının yükseldiği yıllara bakıyorlar. Ondan sonraki mesela birkaç yılı incelediklerinde bir bakıyorlar. San Francisco'da doğum oranları %4 düşmüş diyor mesela. Niye düştü? Mesela başka bir şehirde düşmüyorum. Benzer şehirde
ama sadece bunun sebebi emlak değeri değildir herhalde. Tamam Mehmetciğim, tamam. Araştırma öyle söylüyorsa ben buradan niye atıp tutayım? Öyleyse öyledir. Biz Vilnius'ta kaldığımız daire nasıldı? Airbnb dairesi. Ben sen o kadar küçük buldun ki dedim ki ben sana yan daireyi de alırım, iki tanesini birleştiririm dedim. Ona bile kabul etmedin.
Aynen öyle yani.
Ama çok sevimli, güzel, kozi bir daireydi. Fazla koziydi.
Kapı yoktu. Banyo dışında kapısı olan bir olmayan bir daire olduğu için yok, o otel odasıydı yani. Gerçekten otel odası boyutunda. Ben orada yaşadığımı düşünemiyorum.
İki tane olsa da mı? Ben sana bir tane daire
yok,
veririm.
Yok, kurtarmaz. Kurtarmaz. Hazır oradan da şuna
ama
geçelim.
Ben bu haberi tam yani bağlayacaktım ama seni kıramıyorum ki.
Tamam, seni bağlatacağım ben. Haberin başlığı adı McDonald's, ücreti Nusret'i diye. Bizim Norveç'te yaşadığımız olayın aslında benzeri. New York Daily News haberine göre dünyanın en pahalı McDonald's hangi ülkede?
Dur, Norveç olabilir mi?
Evet, Norveç'te.
Ay Mehmet bak, gerçekten Norveç'teki son günümüz. Yani biz böyle bir işte Kuzey Avrupa turu yapmıştık Mehmet'le. Neydi? 3 ülke 4 şehir gezdik. Kaldık, uçaktı, trendi, gemiydi falan derken bizim paramız bitti. Son gün artık. Hadi ay şurada da yiyelim, burada yiyelim. Hamburgerciye gidip bir hamburgeri ve bir birayı Mehmet'le paylaştık yani. İki kişi hatırlıyorum. Patates zaten ortaya geldi. Öyle çok pahalıydı ya.
Evet bak, ne kadar pahalıymış. Dünyanın en pahalı McDonald's'ı Norveç'teymiş. Tabii Norveç'in herhangi bir şehrinde sonuçta McDonald's standart. Ortalama bir menünün Norveç'deki fiyatı Türk lirası ile 88 liraya geliyormuş.
Zaten boğazıma dizilir yani onlar böyle.
Düşünsene bir Big Mac. Bence Big Mac menü 88 liradan pahalıdır.
Bence en ucuz ortalama, böyle cheeseburger falan.
Yok o. Ortalama demiş.
Bak orası Bergen ama.
Orası Bergen. Fotoğraflar yani
gördük ama paramız kalmamış en son.
Sonra onun dışında da ülke bazında mesela bir Big Mac siparişi için ödenen para.
Venezuela daha pahalı.
30 lira. Venezuela'da ama söylemiştik, ekonomik kriz var. Ha, çok
doğru.
Ciddi.
Ama yiyecek zaten oraya gitmeyi düşünmüyoruz şu an.
Bir de full menüye bakmak lazım. Bu sırf Big Mac'in fiyatı, patatesi, milkshake'ini falan dahil ettiğinde kaça geliyor? Venezuela 30 lira, Norveç 27, İsviçre 25, Brezilya 19 lira, Ve Avustralya 18'ler. Türkiye'de Big Mac'ine kadar hiçbir fikrim yok.
Bilmiyorum. Ben de hiçbir bilemiyorum. Evet. Ama şu an canımı istettin yani. Tabii hani böyle. Ha? Evet. Sipariş veririm.
Ha. Yok ya. Bu saat kaç olmuş? Bu saatte sipariş mi olur? Hadi bakalım. Senin haberini alalım.
Benim haberim deminki çocuk sahibi olma konusuyla ilgili. Bu aralarda çok sık çevremizde de duyuyoruz. Yani bazı arkadaşlar yazıyorlar. Hani bazıları fikir almak için de işte mesajlar falan atıyor. İşte yabancı arkadaşlar da var arasında. Ben de bir haber okudum. Şöyle, son 40 yılda erkeklerin üreme kabiliyeti yarı yarıya azalmış Mehmet. Ve sperm sayısı ve yoğunluğunda, ki bu üreme çağındaki erkeklerin, %50'ye varan düşüş. Yani bu çok büyük bir miktar. Yani her iki kişiden biri, hani erkek diyelim, çocuk sahibi olamıyor demek bu. Değil mi? %50 yani ne demek?
Ya şimdi, da oluyor, zor sahibi oluyor.
Ha, mesela işte burada bahsedecek, geleceğim. Mesela Batı ülkelerinde erkeklerin üreme becerisi her yıl %1.4 düşmüş ve araştırmalar sonucunda toplamda %52'lik bir düşüş saptanmış 1973-2011 yıllarını kapsayan, yani bayağı da geniş bir aralık almışlar. İşte bu tüp bebek gibi tabii yöntemler yardımcı oluyor bazılarına, bazılarına olmuyor. Ama bunun ardındaki sebep tam belirlenememiş olsa da özellikle mesela Yeni Zelanda, Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde düşüş varken Güney Amerika, Afrika ve Asya'daki ülkelerde dramatik bir düşüşe rastlanmamış. Daha çok farkındaysan bu gelişmiş, sanayileşmiş hani ülkelerde. Ve diyor ki testis kanseri ve ölüm oranında artışa da sebebiyet veren pestitler, hormonlara zarar veren kimyasallar, yani, evet, meyve sebzelerin özellikle üstündeki, bol miktarda işlenmiş et, alkol, kafein, soya, patates içeren beslenme biçimi, stres, sigara, obezite, bütün bunlar çok etkiliyormuş. Bunlar tabii sadece erkekleri de, kadınları da gayet etkiliyor ki kadınlar aslında daha kolay etkileniyor. Özellikle mesela biraz kilolu oldu mu, hamile kalmak istiyorsa önce kilo ver diyorlar. Hmm. Yani benim öyle duyduklarım var. Ben zaten hep zayıf olduğum için. Neyse, Mehmet bir espriyle kesti benim haberimi. O esprisini de kesecek. O yüzden aramızda bir sır olarak kalır. Kayıtlara geçmesin Mehmetciğim. Benim son bir tane haberim kaldı. Çok kısa ve öz. Onu da anlattıktan sonra benden bu haftalık bu kadar diyorum.
Tamam. Ben de haber birkaç tane hızlı hızlı hepsini halletmem gerekiyor. Çok birikti. Baksana. Bak, sayfa sayfa gidiyor. Yoksa benim birikiyor. Evet,
bu sayfaları.
Ben eliyorum sonra da. Çok hızlı. Zaten bir kısmı görsel. Hadi bakalım.
Tamam, ben sende sıra.
Tamam, bende sıra. Birincisi çok görsel bir haber. Bir fotoğrafçı. Belki Facebook'ta falan da görmüşsünüzdür. Uzaylılar mı geldi gibi.
Kandırıyorlar bir bizi video. Ya. Uzaylı falan yok. Ben çocukken yok, çok inanıyordum.
Hep Arizona'da, Marizona'da boşuna mı yapıyorlar? Hep test yerleri o. Bu da zaten açıklanmış. Bu kare mesela şey gibi, uzay gemisi gibi gidiyor. Hmm. Aslında bunun tam videosunu izlerseniz sayeden de dünyanın girişinden itibaren videolar var. Böyle bakıyorsun, aa yani uzay gemisi gibi bir şey geliyor. Bak bir of, acayip bir şey oluyor. Böyle hani dünyaya da bir şey gönderiyor sanki böyle. Hmm. Aslında olan neymiş? Bu SpaceX'in bir fırlatmasıymış. O dönen, geriye dönen motoru, öteki de uzaya gidiyor yani. Hı. Şey olarak. Ayrılma şeyi videosu.
Güzel ama bunu dinleyiciler bence merak çok edip.
Çok güzel bir tam görsel. Şehrin üstünde.
Hı. Ben bunu görmedim ne Facebook'ta ne başka
bir. El nelerle uğraşıyor işte, böyle bakıyorsun. Acayip, evet, bir görsellik yani. Onun dışında hazır 2018'e dijital giderken. Dijital detoks. Dijital detoks. Hande'nin çok ihtiyacı var. Telefondan silinmesi gereken 17 uygulama ve fotoğraflar.
Fotoğraflarımla sonra aramda duygusal bağ var. Silemiyorum. Hangi uygulamaları silmem gerekiyormuş?
Birincisi seni İstedim depresyona mi? Sokan uygulamalar.
Eğer, ben depresyonda değilim uygulamaların tamam sebebiyle.
Eğer okuduğun zaman veya da izlediğin zaman Instagram, Snapchat, Twitter, sende senin kişi mesela hep böyle çok güzel modeller mesela öyle bir şey görüp kendini böyle kötü hissediyorsan sil diyorlar. He. Birincisi bu ters uygulama.
Bu arada bende Snapchat uygulaması yok. Hayatımda daha hiç kullanmadım. Ediyorum ama. Snapchat hani dediğin böyle sen video çekiyorsun ama üzerine böyle kaş ekleniyor. İşte göz ekleniyor. Bıyık falan. Ve o tarz komiklik.
Evet, bir gün yayında kalıyor sonra gidiyor. Twitter'ın bu story ondan aparma zaten.
Instagram'ın oradaki videoları demiyorum bir günlük. İşte Snapchat ama böyle komik yapıyorlar.
Ya, o da var yani illa o şey.
Tamam.
Onun dışında zamanınızı çalan uygulamalar. Candy Crush falan gibi
Hiç yüklü değil onlar zaten.
Buna Tinder'ı dahil etmişler ki bence çok hata.
Ay bak ben bugün konuşuyorduk sınıfta öğrencilerle arada. Ben dedim biliyor musun? Ya dedim benim eşim dedim böyle meraklıdır dedim. Ama kanı nereden açıldı? Merak etmek, öğrenmek. Yani bir şey öğrenmek istemezsen ve merak etmezsen bu dedim ki hani hiçbir zaman öğrenemezsin. Bunun en temel motivasyonu, itkisi, impetusu meraktır dedim. İşte curiosity falan böyle konuşuyoruz. Mesela dedim benim eşim Tinder diye bir uygulama varmış. Ben bilmiyordum dedim. İşte merak etmiş nasıl çalışıyor falan diye. O bana söyledi. Dedi ki hani bak hesap açacağım. Hani bir gireceğim nasıl çalışıyor bakacağım hani yanlış anlama falan diye. Ya benim öğrencim bir değişik geldi. Hoşuna gitti. Yani hoşuna gitti ama geniş geldi yani hani böyle. Çok bayıldılar ama yani şu an diyemiyorum. Gelip bir konuşma yapsan sınıfta böyle.
Onun dışında paranı alan uygulamalar diyor. Mesela Pokemon Go, Candy Crush Saga herhalde para. Clash of Clans, Clash Royale, Groupon, Walmart falan gibi senden alışveriş sitesi veya da çünkü sen bir yerde beklerken bir şey sipariş edebilirsin veya da işte oyunda daha ileri gitmek için ek bir şey alman gerekiyor. Bu tür uygulamaları silin diyor.
Amazon, Groupon, Walmart. Ben sana bir öz değerlendirme yapayım mı?
Ben tamam alacağım ben senden. Seni sürekli çalıştıran uygulamalar diyor. Bu da ofis hani işte Microsoft Office'in mesela uygulamaları varmış. Google Docs yani iPhone'un da olmasa da olur diyor.
Ay yok ben bunları karşıyım ya istemiyorum.
Bu tür uygulamalar.
Böyle. Şimdi bak ben öz değerlendirmemi yapayım. Sosyal medyayı zaten Twitter, Facebook, Instagram onlar yüklü. Bakma zamanım vesaire onu ben kendim dengeliyorum. Ha benim bence vaktimi alan bir şey var. O da Türk Hava Yolu, Pegasus, Atlas Global'in üçünün böyle yan yana. Mesela bazen diyorum ki bir şeyde bir yerde bir haber okuyorum tamam mı? Bir makale işte mesela diyor ki işte Slovenya'nın şurası çok güzel ya da işte Prag'da şimdi Christmas zamanı falan. Mesela hemen açıyorum böyle bir bakıyorum uygun bilet denk getirirsem hani karşılaştırıyorum o benim vaktimi alıyor işte ama o bana biraz böyle terapi gibi geliyor biliyor musun?
Ben sen diyorum ya yani seni de artık eskiden daha sık uçuyorduk da onda bile hani seni de bir iki defa hatta beş defa uçan birinin telefonda üç tane hava yolu uygulaması tutması saçma değil mi?
Değil.
Yani boşuna onca sürekli ne zaman telefonunu elime alsam ortada bembeyaz uyarı storage almost full yani.
Storage almost full. Ben onu yavaş boşaltıyorum yüklüyorum tekrar doluyor falan. Sen dert etme ama benim bak bence öz değerlendirmem bu şekilde. Yoksa mesela bak AliExpress vardı sildim. Dedim çok gereksiz. Çünkü acayip şeyler çıkıyor. Hepsi de çakma. Böyle hevesimi de kırıyor yani. Anladın?
Onun yerine Amazon'da sipariş.
Amazon de. Deutschland. yok onu da yüklemedim.
Tamam. Ben mi senin
haberin? Var. Benim tamam. Bir tane haberim var. Onu da sağ olsun Gökhan gönderdi. Ya bana böyle acayip haber kaynağı yaratıyor. Ya bu da çok kısa bir araştırma yapılmış Mehmet. Diyorlar ki kısaca çocuğa ne kadar az oyuncak verirsen onun için o kadar iyi. Özellikle bak şimdi ben bunu deneyeceğim. 18 ay ve 30 aylık yaş grubu içerisinde bebekler hani bizimki 15 ay şimdi Poyraz 18-30 ay. Bir ikiye ayırmışlar. Bir gruba 4 tane oyuncak vermişler sadece. Bir gruba da 16 tane oyuncak vermişler ve 4 tane oyuncak verilenlerin daha yaratıcı oynadıkları, daha keyif aldıkları gözlemlenmiş. Daha doğrusu greater quality of play dedikleri, daha kaliteli zaman geçirmişler, oyun oynamışlar. Şimdi içeri salona baktığında Poyraz'ın 36 tane oyuncağı olabilir.
Yok, o kadar yok.
36 tane yok ama 16 var yani. 16'ya yakın. Hı. Hani atında sayarsak. Birazını da
verelim artık yani.
Verme.
Verelim, verelim. O atı satalım. Gitti gidiyor hemen. Bu aralara her şey.
O at dayısının hediyesi. Ona dık dık dık dık gidiyor ve.
Artık bıraktı ama farkındasın değil mi?
Bırakmadı. O biraz ara verdi şimdilik. Arada gidiyor, kulağını sıkıyor. Bir müziği çalıyor işte. Eğleniyor, sonra devam ediyor ama üzerine binmiyor. O asıl kendi üzerine çıkacağı zaman. Şimdi biz o tutturuyoruz ve tutuyoruz yani arkadan. O kendisi oturacağı, sen ne satmasın Mehmet, hayırdır. Mehmet tabanın sesinden sabahın yedisinde at kişnemesiyle uykusu açılınca böyle oluyor. Evet, bunu abim duymasın.
Dinlemiyor.
Daha kaydıra dinliyormuş bazı. Bir de daha kaydıra kalacakmış şimdi. Tamam. Onu da salonun baş köşesine koyduk mu?
Geldi miydi? Mutlaka yer açılması için at, oyuncak, bir sürü şey satılır. Ne yapalım?
Tamam, yürüyen bir yengeci vardı, onu veririm.
Öyle yengeçle kurtulamadım. Koskoca kaydırak geliyor. Senin haberin bu kadar mıydı?
Detaya girmeyeyim.
Tamam.
Sen bu kadar da.
Fast Company'nin Co-Design diye bir bölümü var. Orada en kötü, 2017'nin en kötü hardware, yani donanım uygulamaları, satılan cihazlar falan demiş.
Çok sıkıcı ya Mehmet.
Birçoğu tabii Türkiye'de yok. Birincisi Amazon Echo.
Türkiye'de yoksa Amazon ne Echo. Gereği var?
İnsanlar bu sesle komut verme işini pek beceremiyormuş. Çoğu insan aldıktan sonra anca %3'ü yeni ek özellikleri yükleyip kullanıyormuş. Onun dışında iPhone 10'un bu face recognition olayı, yani yüz tanıma sistemi, aslında güvenlik olarak çok daha zayıf olduğunu söylüyor. Biyometrik tanıma olarak aslında parmak izinin çok daha etkili bir yol olduğu ve yüz tanımının hiç de pratik olmadığı. Onun dışında bu yüze bakarak işte anime falan şeylerin olmasının çok gereksiz bir şey olduğunu söylemiş. Yani iPhone onu biraz kötülemiş bazı özelliklerini. Snapchat'in gözlükleri. Snapchat'i az önce bahsetmiştik. Bu gözlük piyasaya sürdü. Üstünde fotoğraf kamerası olan, baktığın yerlerin Snapchat'ini alıyorsun. İstersen sana gözün kenarına dokunup.
Yok. No mercy, almayayım.
Gereksiz bir uygulama.
Evet.
Mattel oyuncak firmasının Aristotle diye bir oyuncağı varmış. Şubat ayında Almanya ve Norveç'te yasaklanmış. Bunun dışında My Friend Jayla diye bir aynı kafada bir uygulama. Hep bunların ortak özelliği şu: bebek konuşuyor veya da bebeğin sorduğu sorulara cevap veriyor. Tabii internete bağlı olduğu için hack edilmesi imkanı var. Evdeki şeyleri, konuşmaları dinleme imkanı var. Ve buna benzer bir sürü özellik. Aynı zamanda anne ben nereden geldim ya da işte bu arkadaşına sorduğunda doğruyu anlatma ihtimali var. Çocuğa şakkadan.
Ama zaten doğruyu anlatmak gerekiyor.
İşte bu tarz özellikler. Bunun
ne yapacaksın? Lelekler mi getirdi diyeceğim Mehmet.
Ya çocuk daha bir daha olsun. Usturuplu anlayacaksın. Ne yapacaksın?
Ya bilemiyorum ama sonuçta bununla ilgili okuyacağım ben.
İşte sonuçta nasıl bunu yapmak bir alete bırakmak istemezsin.
Ha yok.
Tamam. İşte olan olay bu yani. Sonuçta o aletin ne diyeceği belli değil. Yani internet nasıl bir komutla ne yapacak. Çünkü bunlar aynen Amazon Echo gibi bir şey, oyuncak şeklinde ama internete bağlı. Daha da enteresanı, V-Vibe 4 diye bir vibratör varmış. Bu da internete bağlanıp partnerler birbirlerini uzaktan uyarma falan imkanı tanıyormuş. Fakat bir konferansta, DEFCON 2016, DEFCON güvenlik uygulamaları üzerine yapılan en büyük fuar, orada bu aletin hack edilebildiği ve başkasına ait aleti uzaktan çalıştırılabildiğini ispat etmiş. Tabii bunun sonucu bir dava açılmış Amerika'da. Firma $3 milyon kaybetmiş. Bunun sonucunda bu aleti alan herkese $7,800 ödeme yapmış. Hatırlıyor musun? Juicero diye bir aletten bahsetmiştik.
Evet.
Sırf meyve suyu sıkması için aletin kendisi $400. Firma Eylül ayında iflasını açıklamış.
Ben iyi ki para yatırmak.
Düşün, elinde patladı $400'lık alet.
Ay evet. İkinci elde satamazsın.
Çünkü evet, sırf o poşetleri sıkabiliyordu falan filan. tutmamış kısaca.
Borsada da onun hissesini oynamadım. Bana nereden geldi bu borsa merakı bilemiyorum ama bir de yani ben sezinledim. Bu şirketler değer kazanacak.
Suni yetişinde para var diyorsun. Çekirdeğe de çekirge kıymalarına da para yatıracak
ya
mısın?
Ya bir dinleyicimiz çok kınamıştı beni ama ben yani yerim normal et, buna da para yatırayım, sıkıntı yok. Yatırım yaparım. Çünkü ileride zaten yiyeceğiz, kaçınılmaz son. O yüzden şimdi yiyebildiğim kadar
biftekleri götüreyim diyorsun.
Soslu şöyle antrikotlar falan.
Tamam, hadi.
Ay beni duyan da. Yok yani hiç.
Evet. Bugünü kapayalım mı?
Bugün bence geç bile kaldı.
Evet. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı havadan sudan @35mm.com adresine e-mail ile gönderebilirsiniz. Onun dışında Facebook grubumuz var. Havadan sudan isminde. O gruba da katılabilip oradan da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Ama bunlar yeterli değil. Daha hızlı size yorum göndermek istiyorum derseniz @35mm benim Twitter adresim. Hande'ninki de @handetekturan. Hande'nin Instagram adresi.
Twitter.
Ay pardon, Twitter adresi. Instagram'ın da öyle sanırım ama. Değil mi?
Doğrudur ama Instagram'dan şimdi gerek yok.
Gerek hani. Yok. Evet, bence de. Onun dışında 35mm'deki İlgili sayfadan, havadan sudan sayfasında bölüm kısmının altına yorum koyabilirsiniz. Valla yılda 3-4 kişi koyuyor oraya yorumlarını.
Tek tük.
Tek tük. Bayağı bir tek tük. Başka nereye yorum bırakılabiliyor Hande'cim? iTunes'a bırakabiliyorlar.
Facebook'taki platform en güzeli.
Onu söyledik. Evet. Hı. Facebook'u da söyledik. Şimdilik bu kadar. Gelecek yılın ikinci programında görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.